Kitabın adı Yalnızlığın Özel Tarihi. Yazarı Ahmet Altan. 6. Ayrım. Hüsrev Bey elinde rakı kadehiyle hiç kıpırdamadan duruyordu. Elinin havada kaldığını bile unutmuştu. Kadehini ne yere bırakıyor ne de ağzına götürüyordu. İki iri kadının vücutlarının birbirlerine dokunmasını seyretmek, onu kendinden geçirmiş, hiçbir içkiyle ulaşamadığı bir sarhoşluğa savurmuştu. Ancak kadın etiyle böyle sarhoş olabiliyordu zaten. Her şeyi unutuyor, kendinden geçiyordu. Kadınlara olan düşkünlüğünün vazgeçilmez bir tiryakilik haline gelmesinin en önemli nedenlerinden biri de başka hiçbir şeyde bulamadığı bu keyifli sarhoşluktu. Et tutkunu bir adam olmuştu. Başkalarının esrara, içkiye, tutkuya olan tutkusu gibi Hüsrev Bey de kadın etine tutkundu. Kadınlara değil, etlerine vurgundu. Hiçbirine aşık olmuyor, hiçbirine sevgi duymuyor ama vücutlarını seyretmekten, etlerine dokunmaktan, onlarla sevişmekten başka bir şey de düşünmüyordu. Yaşamak sevişmekti onun için. Başka bir şeyin de pek önemi yoktu. Tutkunluğunu arttırdıkça doyması da güçleşiyor, sıradan sevişmeler ona yetmiyor, her seferinde daha fazla, daha fazla istiyordu. Kadınlar ortak bir işaret almış gibi karşılıklı durup eteklerini çıkardılar. Eteklerinin altında bir şey yoktu. Bacaklarının arası pırıl pırıl tüysüzdü. İdari lambalarının titrek ışıklarıyla aydınlanan loş odada esmer vücutları terden ışıl ışıldı. Gelip kendilerine birer rakı daha koydular. Artık Hüsrev Bey'in emirlerini beklemiyorlardı. Kendileri de heyecanlanmışlardı. Bu genç adam onların yaptıkları işten zevk almalarını sağlayan belki de tek müşterileriydi. Onun sessiz ve mesafeli azgınlığı, yılışıklığa düşmeyen şehveti, hep yeni şeyler arayan sonsuz arzusu kadınları da coşturuyor, onların da yeni zevkler peşinde koşmalarını sağlıyordu. Hüsrev Bey'in tutkusu bütün tutkular gibi karşısındakileri etkiliyor, hareketlendiriyordu. Reşide sedirin üstünde duran bir tefi alarak çalmaya başladı. Hem çalıyor hem oynuyordu. Oynadıkça hızlanıyorlar, onların hızıyla birlikte tefin ritmi de yükseliyordu. Hüsrev Bey neredeyse kadınları gözden kaybetmiş, yalnızca vücutlarının çeşitli parçalarını fark eder olmuştu. Daha fazla dayanamayarak yerinden kalktı, kolunu Gülizar'ın bacaklarının arasından geçirerek kadını kaldırıp omzuna attı. Gülizar'ın bacakları Hüsrev Bey'in göğsüne, göğüsleri de sırtına değiyordu. Öbür eliyle de Reşide'nin elini tutarak peşinden çekti. Odanın kapısından çıktı, merdivenleri tırmanmaya başladı. Yukarıdaki yatak odasının kapısını ayağıyla itip açtı. Karşıdaki yer yatağının üstüne Gülizar'ı atar gibi bıraktı. Kendisi de onun üstüne yatarken elinden çektiği Reşide de ikisinin üstüne düştü. Şimdi Hüsrev Bey iki kadının arasında kalmıştı. Yan dönüp kollarıyla iki kadını birden kucaklayıp kendisine çekti. Kendisi de biraz aşağıya doğru kaydı. Başı iki kadının göğüslerinin arasına gömülmüş, sıcacık bir et deniziyle kaplanmıştı. Kadınları daha çok kendisine çekiyor, bu sıcaklığın içinde kaybolmaya çalışıyordu. Kolları, bacakları, vücutları birbirine dolanmıştı. Yatağın içinde yuvarlanıyorlar, birbirlerini öpüyorlar, ısırıyorlar, etlerini avuçlayıp sıkıyorlardı. İki kadınla böylesine iç içe geçmek, onların diri ve sıcak yumuşaklığını her yanında hissetmek gene de yetmiyordu Hüsrev Bey'e. Kadınları insafsızca ısırıyor, vücutlarını parçalamak, yarmak, bu sıcaklığın ta içlerine girip bir kadın vücudunun içinde kaybolmak istiyordu. Seviştikçe vahşeti daha da artıyor, şehvet bir cinnete dönüşmeye başlıyor, kadınların etlerini koparmaya uğraşıyordu. Kadınlar da onu ısırıyorlar, omuzlarını, sırtını hırsla dişleyip acıtıyorlardı. Acı Hüsrev Bey'in hoşuna gidiyor, daha, daha diye bağırıyordu. Kadınların ikisi birden Hüsrev Bey'in üstüne abanmışlardı. Dört irmeme yüzünü kapatmıştı. Kadınların kalın bacakları vücuduna dolanmış, onu hareketsiz bırakmıştı. Hüsrev Bey kadınların altında büyük bir zevkle eziliyor, kollarıyla çekerek kadınları üstüne doğru bastırıyordu. Birden kadınların ikisini de döndürüp altına aldı. İstiyor musunuz, istiyor musunuz diye soluk soluğa bağırıyordu. Gülizar, evet, evet, hadi dedi. Hüsrev Bey'in gözleri karardı, o çok sevdiği sonsuz karanlığın sıcaklığına kendisini bırakıp çılgın bir haykırışla kendinden geçti. 11. Uykunun uyanık olanlara kapıları sımsıkı kapalı olan derin ve uzak aleminde her biri ancak bir kez göründükten sonra yok olup sonsuza dek kaybolan düşlerin arasından sıyrılıp uyandığında gördüğü düşlerin hiçbirini anımsamıyordu. Ama herhalde her zamankinin aksine düşler arasındaki macerasında aldatılmalara, terk edilmelere, acılara, korkulara, yalnızlıklara, kendisini kovalayan canavarlara rastlamamış, oynaşan buğulu ışıkların içine saklandığı cam bir şatoya benzeyen düşler dünyasının kapısından o gece güzel aşklar, sevinçler, başarılar, dostlar çıkıp gelmişti. Her sabah kendi kendisiyle savaştığı, korkuları, yalnızlıkları, pişmanlıkları ve sahtekarlıklarıyla kendi kendini yaraladığı, kanattığı, parçalara ayırdığı bir savaştan, varlığından ve kimliğinden kuşkuya düşerek yorgun ve tedirgin uyandığı halde bu sabah bir başkası gibi taze ve güçlü uyanmıştı. Geceler ve düşler onun tazelendiği değil, parçalandığı yerlerdi. Günün aydınlığında ruhunun karanlıklarına çekilip saklanan atsız ve nedensiz korkuları, geceleri düşler şatosunun buğulu ışıklarına bürünerek çıkarlar, ellerindeki mor kılıçlarla, Nermin'in bütün gün boyunca gülümsemelerle, kahkahalarla, yalanlarla, öpücüklerle, sahtekarlıklarla bir araya getirip bütünlemeye çalıştığı varlığını insafsızca parçalarlardı. Her gece korkularla uyur, her sabah kim olduğunu ve ne olduğunu merak ederek uyanırdı. Kendini tanımak için duyduğu merakı gün boyu bastırabilse de, geceleri bu merakın önünde açtığı o korkunç ve derin uçurumlara düşmekten kurtulamazdı. Her sabah kayalık bir uçurumdan yukarı bitkin bir halde tırmanmaya çalışırdı. Niye düşlerinin kendisine bu kadar düşman olduğunu, kendi içinde kendine bu kadar düşman canavarları nasıl barındırdığını, bu canavarların nasıl beslenip büyüdüğünü bir türlü anlayamazdı. Bütün gün boyunca da düşlerinden kaçmaya uğraşır, içindeki canavarları kendinden bile gizleyebilmek için hep bir başkası gibi davranmaya çalışırdı. O sabah ılık bir sudan çıkar gibi çıktı geceden. Bedeni dinlenmişti. Ağrıyan hiçbir yanı yoktu. Yatağın içinde bir kedi gibi mırıldanarak gerindi. Başka sabahlar gecenin kendinde bıraktığı yorgunluk ve korkuyla yaşamdan saklanmak için uyandıktan sonra da yatağın içine iyice gömülüp yorganların altına girerek biraz daha oyalandığı halde o sabah rahat, esnek hareketlerle yataktan çıktı. Pencereleri açtı. Güneşli, aydınlık bir gün vardı. Bahçe, Nermin'e genç kızlığını anımsatan taze bir yeşile bürünmüştü. Gür yaprakların arasına saklanmış, kuşların sesi yalnızca kendilerinin bildiği bir eğlenceyi haber veriyor, insanları da bu eğlenceye katıyordu. Uzun uzun duş yaptıktan sonra bornozuyla döndü odaya. Bornozunu omuzlarından kaydırıp yatağın üstüne bıraktı. Birden karşıdaki boy aynasında çırılçıplak vücudunu gördü. Cildi pembeleşmişti. Memelerinin üstünde tane tane su damlaları duruyordu. Güzelim diye düşündü. Hem de çok güzelim. Aynadaki görüntüsünü seyretmeye daldı. Bazen kendi çıplaklığı bir erkeğin çıplaklığından daha çok heyecanlandırıyordu onu. O sabah da öyle oldu. Ani bir sevişme isteği duydu. Sonra kendi kendine gülümseyip odanın içinde dolaşmaya başladı. Dolapların kapaklarını açıyor, çekmeceleri çekip içine bakıyor ama bir türlü giyinmiyordu. Çıplak dolaşmaktan hoşlanıyordu. Pencerenin önünde durup çırılçıplak dışarı baktı. Her an birisi görebilirdi kendisini ama bu düşünce onu ürkütmüyor. Aksine hoşuna gidiyordu. Üstelik birisinin kendisini görmesini de istiyordu. Bir zaman sonra ağır ağır giyinmeye başladı. Kumaşın etine değişi, kendine duyduğu güveni artırıyordu. Ayakkabılarını havaya atıp tuttuktan sonra kendi yaptıklarına gülerek giydi. Makyaj yapmak için tuvalet masasının alçak taburesine oturdu. Masanın üstünde parfüm şişeleri, krem kutuları, değişik renkleri ve değişik kokularıyla bir arada duruyordu. Hepsinin kokusu birbirine karışıyor, ortak bir kadın kokusuna dönüşüyordu ve bu koku Nermin'in bütün odasına siniyordu. İlk tanıştıkları sıralarda Haluk'un söylediği o eğlenceli laflardan birini anımsadı. Asıl olan parfümdür, kadın parfümün süsüdür. Haluk'un bu tuhaf konuşmalarından hoşlanıyor, niçin bundan hoşlandığını da bir türlü anlayamıyordu. Haluk, garip konuşmaları, garip tavırlarıyla Nermin'in yalnızlığının bir parçası olmuştu. Varlığı Nermin'in yalnızlığını azaltmıyordu ama bu yalnızlığı da daha dayanılır, daha eğlenceli bir hale getiriyordu. Nermin'in yalnızlığının içine almayı kabul ettiği tek erkekti Haluk ve kendine tanınan bu ayrıcalığın farkındaydı. Zaman zaman daha çoğunu istese de Nermin'in yalnızlığından dışlanmaya da katlanamazdı. Nermin bir yandan Halo'yu düşünürken bir yandan da parmağının ucuyla yüzüne krem sürüyordu. Her dokunuşunda yüzündeki beyaz noktalar çoğalıyor, onu yaramaz bir kız çocuğuna benzetiyordu. Nermin de bu yaramazlıktan hoşnut, yüzünü beyaz noktalarla dolduruyordu. Küçük bir kızın parmakları gibi yüzünü beyaz noktalarla dolduran elleri sonra yavaşça bir kadın eline dönüştü, yumuşak daireler çizerek kremi yüzüne yedirmek için teninde dolaşmaya koyuldu. Nermin bir başkasının elini seyreder gibi hayranlıkla seyrediyordu elinin hareketlerini. Yüzünün yarısı kremlenmiş, öbür yarısı noktalı bir halde kalmıştı. Tam öbür yanını da hafif hafif ovuşturmak için elini kaldırdığında dirseği masanın kenarında duran oymalı camdan bodur bir parfüm şişesine çarptı. Halının üstüne düşen şişe kırılmadı ama bu sarsaklık Nermin'in kendine duyduğu güveni bir anda yok etti. Kendisinin sarsak, beceriksiz biri olduğunu düşündü. Bu sarsaklığı bu küçücük kazanın çok ötesinde bir duygusal deprem yarattı. Kendine duyduğu güven bir su birikintisinin üstündeki ince buz tabakası gibi kırıldı. Bu güven kırığından ruhunun karanlıklarına saklı kabuslar, korkular, tedirginlikler, saklı kalmanın bütün şiddetiyle fışkırıp çıktı bir anda. Gün ortasında bir kabus yaşamaya başladı. Yılanı görünce felç olan bir tavşan gibi içinden aniden yükselen anlamsız bir korkunun karşısında kımıltısız kaldı. Dayanılmaz bir bitkinlik çöktü üstüne. Tuvalet masasının üstüne yığıldı. Yüzünün yarısında beyaz noktalar duruyordu. Alnından fışkıran ter damlaları kremlerin üstünden akıyor, yüzünü yapışkan bir maskeye dönüştürüyordu. Aynaya baktığında korkunç bir şey görecekmiş ya da kendine baktığı anda korkunç bir şey olacakmış duygusuna kapıldığından başını kaldırıp aynaya bakamıyor. Sürekli tuvalet masasının üstündeki parfüm şişeleriyle krem kutularına bakıyordu. Yağlı ve terli yüzüyle orada ölürse insanların onu çirkin bir halde bulacaklarını düşündü. Ölümden değil de çirkin bir yüzle ölmekten korktu. Sonra ardında büyük bir transatlantiyi çeken küçük bir kılavuz gemisi gibi bu korku asıl büyük korkuyu, ölüm korkusunu aklının derinliklerinden çekip çıkardı. Ölüm korkusunu ilk kez bu kadar şiddetli, bu kadar yakından görüyordu. Midesi kasıldı, bir bulantı sardı içini, sessizce ağlamaya başladı. Kabusların en altına ne zaman saklandığı belli olmayan o büyük korku, hiç beklenmedik bir anda bir küçük şişenin düşmesiyle birlikte mağarasından kafasını uzatan bir ejderha gibi ortaya çıkmıştı. Belki annesinin ölümünde, belki babasının ölümünde, belki çocukken hastanede ilk kez ölü birini gördüğünde minicik bir canavar tohumu halinde içine düşen korku, uzun yıllar değişik biçimlerde kabuslarının zehirli karanlığında dolaşıp esrarengiz düşler şatosunun en alt katında gizlendikten sonra birden kabuğunu çatlatıp ortaya çıkıvermiş. Pençelerini Nermin'in sırtına geçirmişti. Çocukluğundan beri biriktirdiği, her biri Nermin'le öteki insanlar arasında çekilen aşılmaz duvarı biraz daha yükselten yüzlerce küçük korku birleşip tek bir korkuya dönüşmüştü. Aynaya bakmadan alçak tabureden kalkıp sürünür gibi yatağın yanına gitti. Kenarına oturdu. Bütün bedeni peş peşe gelen seyirtilerle titriyordu. Yatağa devrilip dizlerini göğsüne çekti. Korku yerini sağır bir boşluğa bırakarak çekilmiş gibiydi. Hiçbir şey duymuyor, hiçbir şey düşünmüyordu. Başını yastığa sıkı sıkıya bastırınca birden kalbinin sesini duyuverdi. Biraz önce kaybolan korku daha da şiddetlenip büyümüş olarak geri döndü. Bedeninin içinde çalışan bir şey olduğunu keşfetmek, o çalışan şeyin her an durabileceğini aklına getirmişti. Kalbinin sesini dinlemeye dayanamadı, öbür yanına döndü. Alnını yastığa bastırıp gözlerini kapadı. Karanlık bir an yatıştırdı onu. Zaman zaman titreyip zaman zaman ağlayarak saatlerce bir bataklığın içinde yatar gibi kendi korkusunun içinde yattı. Sonra kabuslarla parçalanan yapışkan bir uykuya daldı. Ağrılar içinde yorgun uyandığında korku kaybolmuştu. Ama bu kez korku bir deprem gibi birçok yapıyı bir anda onarılmayacak şekilde yıkmıştı içinde. Artık derinlerde saklanan ölüm korkusunun varlığını biliyordu. Bu korkuyu unuttuğu zamanlar oldu. Aylar boyu böyle bir korkuyu duymadan yaşadığı dönemler oldu. Ama gene de ölüm korkusunun ne olduğunu bilen bir insandı artık. Daha da kötüsü, ölebileceğini fark etmiş biriydi. Kadınlar ölüm tehlikesini kendilerine değil de sevdiklerine yönelik bir tehdit gibi gördükleri, genellikle kendi ölümlerinden değil de sevdiklerinin ölümünden korktukları, ben ölürsem diye değil de ya o ölürse diye Dehşete düştükleri halde Nermin o sabahtan sonra kendi ölümünden korkarak yaşamaya başladı. Yıllarca değişik biçimlerle içinde barınan ölüm korkusu, Nermin hiç kimseyi ölmesinden korkacak kadar sevmeyince, kaçınılmaz bir şekilde kendine hedef olarak Nermin'i kendisine seçmişti. Nermin yaşamında beliri veren bu yeni korkuyu, kadınca bir davranışla, hiçbir öfke, hiçbir başkaldırı duymadan usulca kabullendi. Korkusunu özenle sakladı. Hiç kimseye ölümden söz etmedi. Sefalete düşmüş bir eski kraliçe gibi tavrını bozmadan, yabancılara karşı başını dik tutarak kendi korkusunu tek başına yaşamayı öğrendi. Ölüm korkusu aklının karmaşık labirentlerinde bazen diplere saklanıp, bazen ortalara çıkarak dolaşırken, o labirentlerde rastladığı bir umuda çengellerini taktı. Nermin her zaman bir gün mutlu olacağını hayal ederdi. Mutluluğun ne olduğunu bilmiyordu ama kendisinin bir gün mutlu olacağından emindi. Ölüm korkusu bu mutluluk beklentisini de bozarak, ya bir gün tam mutlu olduğum sırada ölürsem ürküntüsünü yarattı. Birbirinin tam karşıtı olan iki duygu, mutluluk umuduyla ölüm korkusu bir süre el ele gezdikten sonra bir zaman ruhunun karanlıklarına dalıp kayboldular. Tekrar geri geldiklerinde ya mutlu olduğumda ölürsem ürküntüsü, mutlu olduğum zaman mutlaka ölürüm yargısına dönüşmüştü. Ondan sonra Nermin ölümden korktuğu kadar mutluluklardan da korktu. Ölüme uzak durmaya çalıştığı gibi mutluluğa da uzak durmaya çalıştı. 12. Tavana asılı devasa vantilatörler hep aynı tempoyla sinir bozucu bir yavaşlıkla dönüyorlardı. Siyah beyaz taşlarla döşenmiş geniş salonda dışarıdaki cehennem sıcağına karşın bir serinlik vardı. Otelin salonuna yumuşak deri koltuklar konmuş, koltukların aralarına iri yeşil bitkiler yerleştirilmişti. Bu yeşillikler de serinlik duygusunu artırıyordu. Koltuklardan birinde oturan Hüsrev Bey, gözlerini salona inen yayvan mermer merdivenlere dikmişti. Tel bir kafes içinde gıcırtılı bir vınıltıyla inip çıkan asansöre bakmıyordu. Kadının odası birinci kattaydı çünkü. Öyle bir kadının birinci kattan salona asansörle inmeyeceğine emindi. Kadını kendisine dün akşam göstermişlerdi. Tam bir İngilizdi. Kumral, parlak saçlarını topuz yapmıştı. Hüsrev Bey saçlarının çok uzun olduğunu tahmin etmişti. Oval bir yüzü vardı. Gözleri ise kocaman ve maviydi. Çok saf bakıyorlardı. Kadın bir casusa benzemiyordu. Aslında Hüsrev Bey, casus bir kadın neye benzer bilmiyordu. Daha önce hiç görmemişti ama bu keten tayyörlü kadına benzemeyeceğini düşünüyordu. Göğüsleri ve kalçaları dolgundu. İngiliz kadınlarının daha ince olduğunu düşünürdü. Belki de kadını Orta Doğu'ya göndermelerinin nedeni vücudunun dolgunluğuydu. Bu Hüsrev Bey'in düşüncesiydi tabii. Kadının merdivenlerden indiğini gördü. Farkına varmadan olduğu yerde büzülüp saklanmaya çalıştı. Kadın çevresine bakmıyordu oysa. Önüne bakarak yürüyordu. Hüsrev Bey'in görevi bu kadınla tanışmaktı. Herhalde kadın da epeydir tanışmak için kendisine birini göndermelerini bekliyordu. Kadın Hüsrev Bey'in önünden yürüyüp geçti. Resepsiyona anahtarını bıraktı. Bir şeyler söyledi. Dışarıya çıkıp yürümeye başladı. Amaçsızca yürür gibiydi. Ama Hüsrev Bey onun amaçsızca yürümediğini biliyordu. Karşı kaldırımda duran hasır şapkalı bir adamın kadının peşine düşen biri olup olmadığını kontrol etmek için oraya yerleştiğini de fark etmişti. Hüsrev Bey böyle durumlarda kendisini içgüdülere bırakıyordu. Bildiği tek yöntem buydu. Ama aslında kendini içgüdülerine bırakması aklıyla vereceği kararları değiştirmiyordu. Düşünerek karar verse de kadının peşinden gidecekti. Önemli olan kadınla tanışmaktı. Kadının da böyle bir şey beklediğini biliyordu. İki tarafta karşılıklı ilişki kurmak istiyordu. Bunun en kolay yolu da saklanmaktan değil, kendini açıkça ortaya koymaktan geçiyordu. Tehlikeli bir oyundu herkes için ama en kestirme, en akılcı yol da buydu. Hüsrev Bey kadının peşine düştü. Hasır şapkalı adam da arkandan geliyordu. Hüsrev Bey bakmadan biliyordu bunu. Gözleri kadının kalçalarına takılmıştı. O salıntıyı izleyerek yürüyordu. Yavaş yavaş kalçaların salıntısı bütün dünyayı kaplamaya başladı. Casusluğu, niye bir kadını izlediğini, kadının kendisini bile unutuyordu. Kalçalar alıp götürüyordu onu. Kadın birden durdu. Dönüp Hüsrev Bey'e baktı. Hüsrev Bey de kadının yanında durup ona baktı. Kadın bir şeyler söyledi. Hüsrev Bey önce anlamadı. Kadın söylediklerini bir daha yineledi. Arapça konuşuyordu. Belli belirsiz bir İngiliz aksanı vardı. Bu da kadını daha çekici yapıyordu. Kentin en ünlü lokantasının adresini soruyordu. Ben de o tarafa gidiyorum, sizi götüreyim. Birlikte yürümeye koyuldular. Kadın kendisi hakkında bilgi vermeye başladı. Arkeologtu, Oxford Üniversitesi'nde bir profesörle birlikte çalışıyordu. Önemli bir kazı yapmayı düşünüyorlardı. Onun ön hazırlığını yapmak için gelmişti. Hüsrev Bey de kendisinden söz etti. Zahire tüccarı olduğunu söyledi. Lokantanın önüne gelince Hüsrev Bey sordu. Yalnız mı yemek yiyeceksiniz? Evet. Size katılabilir miyim? Tabii, sevinirim. 6. ayrımın sonu. Sayfa 62. Devamı 7. ayrımda.